Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz Sayın Burak Atak'la beraber. Örümcek ağının özellikleri ve mükemmel tasarım üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, programımızın ilk kısmında önemli vurguladığımız bir nokta vardı. Tek cümleyle onun üzerine tekrar durmak istiyorum. Biz bu canlıları anlatırken, bu canlılardaki mükemmel özellikleri burada detaylandırırken, siz değerli dinleyenlerin bunlara çok çok şaşırmasını, nasıl canlılar varmış demesinden öte, biz bu canlıların her birinin teker teker Allah'ın yaratmasının birer örneği olduğunu hatırlamanızı ve bu şekilde düşünmenizi rica ediyoruz. Çünkü gerçekte bir becerisi olmayacak bir canlının, aklı ve zekası ve şuuru bile olmayacak bir canlıya çok mükemmel sonuçlu bir teknolojiyi atfetmek, o ancak bizim cehaletimiz olabilir, biz öyle bir davranışta bulunursak. Yani söz gelimi, yeşil otla yiyip bembeyaz süt veren insanlara, yani kanın içerisinden bize bembeyaz sütü verebilen bir canlının, bir sığırın bunu kendi becerisiyle yaptığını iddia etmek doğru olmayacaktır sanırım. Bunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Evet Sayın Atak, programımızın birinci kısmında dediniz ki herkes örümcek ağının, yani örümcek ağını salgılayan örümceğin aslında tek bir salgı salgıladığını, tek bir tür iplikçik çıkardığını, salgıladığını düşünürler ama bu yanlıştır dediniz. Sizden detaylarını alalım. Neden yanlış?
Evet, çünkü örümcekler 6 çeşit bezden 6 değişik salgı salgılayabilirler. Bazı örümcek türlerinde bu artabilir, değişebilir. Hı hı. Genel ortalama olarak bu şekilde. Ve bu 6 değişik salgı ipek ve yapışkan maddenin birbiriyle kombinasyonuyla çok değişik iplik çeşitleri salgılayabilirler.
Yani adeta şöyle diyebilir miyiz, bir kimyager gibi elindeki farklı malzemeleri farklı şartlara göre birleştiriyor, sentezliyor diyebilir miyiz?
Tabii bir kimyager gibi sentezliyor ve bir mühendis gibi de onları tasarlayıp, hı-hı, kendi ihtiyacına, işine göre düzenleyebiliyor. Örnek olarak bir örümcek ağını gördüğümüz, o yuvarlak köşeli örümcek ağının içinde birçok çeşit kullanılmış iplik var. Hı-hı. Ve hepsinin kendine has özellikleri ve amaçları var.
Öyle mi? Farklılık mı var o ağın,
tabii,
üzerinde?
Tabii. Örnek olarak onu söyleyeyim ben size. O örümcek ağının üzerinde örümceğin yürüyebileceği, üzerinde yürüyebileceği iplikler var. Bunlar yapışkan değiller. Hı-hı. Çok da esnek değiller. Örümcek onların üzerinde ilerler. Onun dışında,
yani adeta bir inşaat gibi düşünürsek bir, tabii, iskelet mi onlar?
Onlar bir iskelet ve yapışkan olmadıkları için örümceğin üzerinde hareket edebilmesini temin ediyorlar. Onun dışında o örümcek ağ aynı zamanda bir tuzak, herkesin bildiği gibi. Evet. Oraya yakalanan hayvanlar kurtulamıyorlar. Bu da yine mükemmel bir tasarımdan ve mühendislik diye tanımlayabileceğimiz mükemmel bir tasarımdan kaynaklanıyor. Onun şöyle bir özelliği var. O da aradaki diğer iplik türlerinden kaynaklanıyor. Bunlar çok esnek ve çok yapışkan ipler.
Maalesef görsel hitap etmediğimiz işitsel. Bunu biraz tarif edelim.
Tabii bunu tarif etmek gerekirse şöyle tarif edelim. Örümcek ağının iskeleti var ve iskeletin etrafında, iskelet ilk olarak tabii bu merkezden dışarıya doğru
Çıkılan dikmeler,
evet. Evet. Bir de bunların üzerinde dönerek spiral şeklinde açılarak döşenmiş ayrıca ipler var. Bunların bir kısmı örümceğin daha önce de anlattığım gibi üzerinde yürüyebileceği, daha az esnek olan ve yapışkan olmayan ipler. Onun haricinde üzeri çift kat yapışkanla sarılmış çok daha esnek ipler var ki bunlar da ağa takılan hayvanların kurtulmasını imkansız kılan, hatta hareket ettikçe daha da hareket imkanını kısıtlayan o mükemmel ağ tasarımını oluşturan iplik çeşitleri. Evet.
Biz şöyle zannediyorduk, yani bütün örümcekler her türlü ağda yürürler veya yürümek isterler veya yürürler. Anlaşıldığı kadarıyla örümcekler de kendileri o yapışkan kısma pek dokunmak istemiyorlar. Kendileri için bir özel yürüme yolu yapıyorlar. Spiral şekilde o ilk iskeletin üzerine dönerek, değil mi? Öyle bir şey mi yapıyorlar?
Tabii, o şekilde. Örümcek ağının 6 çeşit salgısı olduğunu söylemiştik. Bunları incelersek şunlar var. Bir yumurta kozasının dış yüzü için yırtılmaya dayanıklı bir ipek salgılıyorlar. Hı. Bir kese bu salgıyı salgılıyor.
Bu herhalde üreme zamanında yaptığı bir şey.
Evet. Bir diğer salgı yakalama ağını oluşturan bu çift ağ, çift elastik yapışkan ağ. Hı.
Evet, ya bu bizim hep bildiğimiz, ayırt etme, normal klasik olarak bunu incelemeyen bir insanın bildiği ağ, yani yapışkan, sinekleri ya başka canlıların yapıştığı.
Aslında o ağının bir bölümü diyebiliriz.
Evet.
Çünkü o ağda birçok malzeme kullanıyor. Birazdan, hı-hı, bahsedeceğim. Aynı şekilde bu ağın içinde kullanılan örümceğin üzerinde hareket ettiği daha esnek olan bir ağ var. Yardım spiralindeki bu şekilde spiral şeklinde dönen bir ağ.
Yürüme yolu diyebilir miyiz buna?
Evet, yürüme yolu gibi. Hı-hı. Yani örümcek kendinin yürüyeceği çok esnek olmayan aynı zamanda yapışkan da olmayan bir ağ da inşa ediyor.
Evet.
Bir diğer kese asıl ağın yapısını oluşturan daha esnek olan sert ağ üretiyor. Bu o ağın temel iskeletini oluşturuyor bu ipek. Bir başka kese yumurta kozasında kullanılan başka bir ipek çeşidini üretiyor. Ve en son kese de yumurtalarını ve avını sardığı, onların taze kalması için bir çeşit ambalaj olarak kullandığı yumuşak bir ipeği üretiyor. Şimdi bunları tek başlarına da kullanabildiği gibi birbiriyle kombinasyon halinde de kullanabiliyor. Mesela bir ipeği, bir ağı, bir ipi tek olarak salgılayıp başka bir keseden salgıladığı yapışkan bir maddeyle o ipliği sarıp bir amaç için kullanacağı orijinal bir malzeme çıkartabiliyor. Biz bir bütün olarak örümcek ağını incelediğimizde de iplik çeşitlerinin burada bir inşaat mühendisliği gibi adeta kullanılarak, yani çeşitli malzemelerin kullanılarak ortaya bir mühendislik, bir tasarım çıkarıldığını görüyoruz.
Çok sıklıkla mühendislik veya hesap kitap, yani bu türden şeylerden bahsediyoruz. Araya girerek hemen şey rica edebilir miyim? Yani hangi bilim dalları içerisine girmiş oluyor örümceğin yaptığı? Ben gördüklerimi söyleyeyim isterseniz, bunun dışında aklınıza gelirse. Birincisi, malzeme bilgisine ihtiyacı var. Bugün bütün makine mühendislerinin, inşaat mühendislerinin öğrendiği temel derslerden biridir. Statik bilgisine ihtiyacı var. Bugün inşaatçıların ve yine makine mühendislerinin benim bilebildiğim kadarıyla mutlaka öğrendikleri bir bilim dalı. Kimya bilgisine ihtiyaçları var. Çünkü burada pek çok farklı şey var, sentezlenen malzeme var.
Evet, doğru.
Kalıpçılık bilgisine sahiptir diyebiliriz. Çünkü kalınlıkları farklı olan malzemeler üretebiliyor. Yani bir üretim teknolojisine ihtiyacı var. Ayrıca planlama bilgisine ihtiyacı var. Çünkü ördüğü ağ bir tasarım sonucu. Çünkü az evvel sizin bahsettiğiniz farklı salgılar var ama sırf farklı salgıların çıkması önemli değil. Bu farklı salgıları kullandığı şekil var. En başta bahsettiğiniz o dıştan merkeze doğru inen diklerle bir iskeletin oluşturulması, ardından bu iskeletin üzerine spiral şeklinde bir yürüme yolunun yapılması, onu unutmadan ardından onun üzerine tüm bu spiral yürüme yolunda kullanarak bütün ağı kaplayan çift iplikli ve yapışkan bir yakalayıcı özelliği olan bir şeyi hazırlanması. Bunun dışında yine belki bilmiyorum çevre mühendisleri mi bilir ya da besin mühendisleri mi bilir bunu. Elde ettikleri avı bozulmasınlar veya daha uzun süre taze kalabilsinler diye bir ambalaj malzemesinin üretilmesi. Tabii. Bunlar ilk anda benim aklıma gelen birçok şey yani.
Bunların detaylarına
ihtiyacı var ki küçücük bir böceğin ne bunları eğitim için zamanı var ne ona eğitecek bir öğretmeni var. Yani adeta bunlar doğar doğmaz hemen bütün bu özelliklerle donanmış bir şekilde hayata başlıyorlar ve hayatları böyle devam ediyor.
Tabii örnek olarak bir inşaatı düşünelim. Bu inşaatın bir bütün olarak yapılabilmesi için içindeki tuğlasından, boyasından, çivisinden, tahtasından, malzemesinden, demirinden birçok şeyin, birçok malzemenin bir arada planlı ve nasıl birleştirileceğini bilinerek bir tasarım sonucunda birleştirilmesiyle bir inşaat oluşulabilir.
Zaten mutlaka mimari dediğimiz şey bu. İnşaat mühendisi dediğimiz bölüm bu işi yapıyor. Bir planı, bir projesi oluyor zaten bir şeyi başlamadan evvel.
Tabii statik plan proje ayrı. Ayrıca o inşaatın yapılması aşamasında gösterilen ustalık dalları dahil. Evet. Her şey bir plan program dahilinde olursa mümkün olabilir. Bu örümcek ağı da tıpkı bu şekilde bir inşaat. Çünkü çeşitli malzemelerin bir arada belli özelliklerle, belli yapılarla bir arada getirilmesiyle ancak oluşturulabilir. Ağın çeşitli özellikleri var. Ağ belli bir esneklik oranı var. Esnek olmasa, sert olsa o ağa gelen çarpan avlar ağdan içine takılmadan geri sekebilirler. Böyle olduğunda örümcek avını yakalayamamış olur. Çok esnek olsa hızla gelen bir böcek o ağı tahrip edebilir. Bu ikisinin arasında çok mükemmel bir oranda ayarlanmış esneklik.
Yani zaten amaca uygun değil mi her şeyden önce?
Tabii.
Yani böyle bir ağ yapmış olmak, yani bir resim yapmış olmak için değil, avlanmak için belki veya üzerine barınmak için, artık ne amaçla kullanacaksa mutlaka o işe yarayacak özelliklere sahip. Ne fazlası ne de eksiği.
Evet.
Bu ağlar hep aynı tarz ağlarda olmuyor benim bildiğim kadarıyla. Yani bütün örümcekler aynı tür ağ yapmıyorlar değil mi?
Evet, burada genel olarak bilinen örümcek ağını biz inceledik. Çok çeşitli örümcekler var. Kendine has avlanma teknikleri var. Ve bu avlanma yöntemlerine göre de uyguladıkları ve ürettikleri çok çeşitli ağlar var. Buna örnek olarak aşağı kement atarak, kement şeklinde bir ağ atarak güveleri yakalayan bir bolas örümceği var. Örnek olarak verilebilir. Sıçrayan örümcek örnek olarak verilebilir. Sıçrayan örümcek diğer örümcek türlerinden farklı olarak bir ağ kurup o ağa yakalanan avlarını beklemek yerine kendisi uçan avların üzerine atlayan bir örümcek. Bu da çok ilginç. Bu sıçrayan örümcek çok mükemmel görme yeteneğiyle donatılmış. Çünkü sıçrayarak uçan bir hayvanı yakalaması gerekiyor. Ağını şu şekilde kullanıyor. Bulunduğu daldan örnek olarak uçan bir sineği yakalaması gerekiyorsa atlıyor ve havada o sineği yakalıyor. Fakat aynı şekilde sinekle birlikte uçamadığı için aşağı düşmemesi gerekiyor. Düşerse o zaman kendisi de öleceği için bunun bir manası kalmıyor. O sebeple atlamadan önce bulunduğu dala ipliğinden, bu ipek ipliğinden bağlıyor ve bu iplikle birlikte atlıyor. İplikle birlikte atlayıp havadaki bu canlıyı yakalıyor. Onunla birlikte yakaladıktan sonra düşüyor ve iplikle daha sonra yere düşmeden kendini tekrar dala çekiyor. Burada ipliğin örümceğin kendisini taşıyabildiği gibi diğer avı da taşıyabilecek sağlamlıkta olması gerekiyor.
Evet.
Burada da bir tasarım var. Bir av mekanizması olarak da çok mükemmel bir şey. Onun dışında
bir de burada... yani süratini düşünün. Yani atladığı yerden uçan bir canlıyı sineğe yakalayabiliyorsa çok hızlı bir şekilde ihtiyacı olan ipliğe ulaşması gerekir. O anlaşılıyor buradan.
Tabii yani o sineği tespit ettiği anda o ipeği dala bağlaması, yapıştırması ve çok seri olan atlaması esnasında da o uzunluktaki ipliği o anda üretebilmesi gerekir.
Evet.
Bunları hiç problemsiz bir şekilde yapabiliyor.
Evet.
Bu da çok mükemmel bir tasarım. Aynı zamanda tabii başta bahsettiğim gibi bunu yapabilmesi için çok geniş bir görüş açısıyla görebilmesi gerekir.
Evet.
Zamanlama ve bunun dışında anlatabileceğimiz birçok detay var ama burada ipliklerin özelliklerini incelediğimiz için.
Evet.
Burada da ihtiyaca göre, ihtiyaca yönelik kullanılan bir iplik görmüş oluyoruz. Bu da çok sağlam ve esnek bir iplik olması gerekir. Onun dışında başka bir örnek vermek gerekirse... bir ağ yaparak ağı uçan bir hayvanın üzerine atarak yakalayan örümcekler var.
Yani file gibi.
File gibi, evet. Bir file gibi atarak yakalayan örümcekler var. İlk başta verebileceğim örnekler bunlar.
Evet. Zaten bakılsa bu konuyla biraz daha detaylı incelesek mutlaka siz de bize pek çok örnek verebilirsiniz.
Tabii.
Peki şimdi sanıyorum dinleyicilerimiz konuyu çok net anlamış oldular. Bir defa örümcek bizim basit gibi ilk bakışta gördüğümüz, tek bir işi yapar gibi gördüğümüz o örümcek aslında 6 farklı iplikçik üreterek bunların bir kombinasyonuyla bir ağ üretiyor ve bu ağında da farklı amaçlar içinde kullanabiliyor diye anlamış olduk.
Evet.
Şimdi isterseniz bu işi bir düşünme yönüne, yani bunu bir kavramaya çalışalım. Programımızın hem girişinde hem ikinci bölümünde de hatırlattığımız bir şey vardı. Biz değerli dinleyenlerimizden sadece bu hayvanın ya da bu canlının yerine getirdiği, yaptığı, becerdiği işlerden dolayı şaşırmasından ziyade onu yaratıcısına isnat eden, onu gerçek sahibine götüren mantıkları konuşmalıyız, bunu düşünmeliyiz diye rica etmiştik. Şimdi isterseniz biraz ona girelim.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu örümcekler salgıladıkları bu ipek iplikleri çelikten daha sağlam, kauçuktan daha esnek olan dünyanın belki en mükemmel malzemesi diyebileceğimiz bu iplikleri nasıl yapıyorlar, nasıl üretiyorlar? En büyük tekstil fabrikaları, en gelişmiş dokuma tezgahları, moleküler araştırmalar yapan en gelişmiş kimya laboratuvarları bu maddenin bir benzerini dahi üretemezken bu ipliği bu örümcekler nasıl üretebiliyorlar? Sadece üretmekle kalmıyorlar. Bunlar için gereken, bunu üretmesi için gereken ham maddeleri nasıl tespit ediyorlar? Bu ham maddeleri hangi oranlarda birleştirerek bu iplikleri üreteceklerini nasıl düşünebiliyorlar, tasarlayabiliyorlar? Bu iplikleri eş zamanlı basınç kontrollü kesecikleriyle dışarıya kalınlık ayarlaması yaparak verirken bunları ne şekilde tasarlıyorlar bu işlemleri, bunları nasıl yapıyorlar? Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Böyle bir yapıyı bu örümcekler kendi vücutlarında kendi istekleriyle mi oluşturmuşlardır? Kendi istekleriyle mi tasarlamışlardır? İhtiyaçlarını, ihtiyaç olduğunu hissedip kendileri mi tasarlamışlardır? Böyle bir şey tabii ki mümkün değildir.
Evet, cevabını kullanmak çok kolay. Ben sizin sorduğunuz bu soruları, evet bu örümcek kendi isteğiyle, kendi tasarımıyla bunu yaptı, yapmak istemiştir desem bu bir cevap. Ama bu bir cevap değil aslında. Çünkü örümceğin böyle bir şeyi ne kurgulamaya aklı yeter, aklı var daha doğrusu böyle bir canlının, ne böyle bir şeyi arzu etse kendi vücudunda oluşturabilecek laboratuvar imkanı var. Ne bunu da diyelim ki istese, yapmayı arzu etse bunları bulabilecek, ham madde analizi yapabilecek herhangi bir bilgiye sahip. Şimdi tabii böylesine bir canlıya evet yapabilir cevabı vermek tamamen bilgisizlikten, cehaletten veya Allah'ın yaratmasını kabul etmemek için verilecek cevaplardan bir tanesi tabii, diye düşünüyorum.
Çünkü programın başında verdiğimiz kumdan kale örneğine benziyor bu. Yani o kumdan kale dalgaların gelmesiyle kendi kendine oluşmuştur demek kadar mantıksız bir cevap olacaktır böyle bir cevap.
Evet, ama ne kadar enteresan ki biz bu soruların cevabını ararken, daha doğrusu tüm insanlık kendi varlığının nasıl ortaya çıktığını merak ederken, bu soruları merak edenin karşısına çıkacak olan iki cevaptan bir tanesinin propagandası çok fazla yapılıyor. Ki o da bütün her şeyin tamamen tesadüfler sonucu kendi kendine oluşabileceği, herhangi bir yaratıcı güce, bir bilince, bir akla, bilgiye ihtiyacı olmadığını şansların yardımıyla, tesadüflerin yardımıyla çamurun içerisinde günün birinde kendi kendine canlılığın ortaya çıkabileceğini iddia eden, adı bilim adamı olan bazı kimseler var, bazı çevreler var diyelim. Ve maalesef de bunlar çok yoğun, daha doğrusu akılsızlıkları çok yoğun. Bu insanların ortaya attıkları fikirleri de esasında çürütmek çok kolay ama şöyle bir durumdan faydalanıyorlar gibi geliyor bana. Normal evinde yemeğini hazırlayan, iş yerinde çalışmasını yapan veya okulda eğitimini tamamlayan insanların kendi meslek dalları olmadıkları için veya günlük hayatında çok fazla görünürde bir yer işgal etmediği için bu konuların araştırmayacaklarını tahmin ettikleri, ki burada da bazen haklı çıkıyorlar, araştırmayacaklarını tahmin ettikleri için bu sizin az evvel sorduğunuz soruya, yani örümcekler bunları yapabilir mi sorusuna evet yapabilir diye cevap veriyorlar. Bugün televizyonda özellikle bazı belgesel programlar yayınlayan bazı kanallar var. Bunları izlediğiniz zaman canlılardaki özellikleri bizim burada işlediğimiz şekliyle belki daha da detaylı olarak inceliyorlar. Ve en sonunda kullanmaları gereken doğru mantığı, söylemeleri gereken doğru sonucu söylemeyip bunun yerine bunları nasıl kendi kendine mükemmel şekilde ortaya çıktıklarına şaşırdıklarını söylüyorlar. Daha şaşırmaları çok sürer, çokça şaşırırlar diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten kurdukları şey mantıksızlık üzerine kurulu. Mantıksızlık üzerine kurulu olunca da zaten şaşıracak çok da nokta bulunabilir, değil mi?
Tabii, bilimsel bazı kelimeler kullanarak aslında temelde çok çürük bir mantık olan bu mantığı bu şekilde inandırıcı hale getirmeye çalışıyorlar ki aslında bizim bu şekilde bu detaylı canlıları incelememiz, bu şekilde bu mükemmel sistemleri, tasarımları görmemiz, canlıların yapılarındaki bu mantığın geçersizliğini anlamamızı çok kolaylıkla bize sağlayacaktır. Evet. Bunun hikmeti de o.
Sayın Tak, zamanımız çok daraldı. Sizden son olarak böylesine bir durumla karşı karşıya olan, belki değer dinleyenlerimiz mutlaka böyle değiller çünkü onlar akılları açık, zihinleri açık insanlar ve onların demek istediklerini zaten görüveriyorlar. Fakat onların dışında kalan, bu konuları hakikaten sadece pasif olarak dinleme durumunda ve onların her dediklerine de onaylayan, baş sallayan insanlar için ne öğütlüyorsunuz? Yani ne yapılmalı? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz onlar kanalıyla o insanlara biz nasıl ulaşabiliriz? Hangi bilgiyle ulaşalım?
Onlara şunu tavsiye edebiliriz. Çevrelerindeki gördükleri canlılara belli bir alışkanlık ve ülfet perdesinin arkasından bakmasınlar. Hı hı. Biz burada örnek olarak bir örümcek inceledik. Buradaki kısa vaktimizde örümcekten birçok detay çıkarabildik. Ve Allah'a yakınlaşmak için buradan birçok vesile bulabildik. Bu şekilde dinleyicilerimiz de çevrelerindeki gördükleri canlıların her birinde burada incelediğimiz örümcek gibi birçok yaratılış harikasının, mucizesinin, tasarım örneğin olduğunu bilip bunları inceleyici gözle bakarak bunları yakalayabilirler. Ve bunları yakaladıkları gibi çevrelerindeki insanlara da bunları anlatıp ve bu anlatımın sonucunda da ulaşılması gereken noktaya ulaşabilirler.
Evet, zaten ben ona şöyle bakıyorum. İnsan genellikle bir gün önce izlediği bir televizyon programı der, çok beğendiği bir espri, bir güldürü veya bir film adı varsa mutlaka ertesi gün karşılaştığı herhalde ilk insana kalkıp bir gün önceki yaşadığı güzel esprileri veya filmi mutlaka anlatmadan duramıyor. Tabii. Yani insan mesela ben Hemen buradan sonra tahmin ediyorum ilk karşılaştığım insana ya da sohbet ortamı bulduğum insana örümcek konusunda öğrendiğim bugünkü şeyleri anlatma konusunda bir hevesim var. O insanlar da hakikaten sizin söylediğiniz gibi çevrelerinde fark ettikleri yaratılış gerçeklerini kendi çevrelerinde olan dostlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine, ailelerine, kısacası sevdikleri bütün insanlara bu yaşadıkları, yakaladıkları güzellikleri anlatabilirlerse herhalde bizim için istediğimiz bir sonuca gitmiş olur. Çünkü sonuçta önemli olan çevresinde gördüğü bu yaratılış delillerini fark eden insanın Allah'a yönelip ona şükretmesi, ona dua etmesi, istediği zaman da verebilecek varlığın sadece Allah olduğunun farkına varmalarıdır, değil mi?
Tabii. Bütün bu yaratılışın, bu tasarımın, bu mükemmelliğin Allah'ın bir düzen içinde yaratması olduğunun bilinmesi ve bu sonuca ulaşılmasıdır.
Evet.
Bunu Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle de burada açıklayabiliriz. Furkan Suresi 2. ayet. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.
Bu ayetin üzerine söyleyecek fazla bir şey yok. Çünkü mülkün sahibi ve sahip olduğu mülkte de ortağı olmayan yalnızca Rabbimiz olan Allah'tır. Değerli dinleyenler, bir yaratılış gerçeği programıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir dahaki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.